Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 43. ayrım. Gunnar Björk telefonu çaldığında henüz yatmamıştı. Üzerinde pijaması ve sabahlığıyla ışıkları yakmadan mutfakta oturmuş, içine saplandığı çıkmazı düşünüyordu. Uzun kariyeri boyunca böyle boktan bir durumla hiç karşılaşmamıştı. Önce telefonu açmamayı düşündü. Göz ucuyla saatine baktı. 12'yi geçiyordu. Ama telefon çalmaya devam etti. 10. sinyalden sonra dayanamayıp açtı. "Ben Mikael Blomqvist," dedi telefondaki ses. Puşt. "Gece yarısını geçti, uyumuştum. Üzgünüm ama söyleyeceklerim ilgini çekebilir diye düşündüm. Ne istiyorsun?" "Yarın sabah saat 10'da Doug Svensson ile Mia Bergman cinayetlerinin arka perdesi hakkında bir basın konferansı vereceğim." Björk yutkundu. Doug Svensson'ın kitabında anlattığı seks ticaretiyle ilgili ayrıntılardan bahsedeceğim. Müşterilerden bir tek senin adını vereceğim. Bana biraz zaman tanıyacağına söz vermiştin. Björk kendi sesindeki paniği sezerek sustu. Kaç gün oldu? Tatilden sonra beni arayacaktın. Yarın salı. Ya şimdi anlatmaya başlarsın ya da yarın sabah basın konferansı düzenlerim. Basın konferansı düzenlersen Zala hakkında bir bok öğrenemezsin. Olabilir ama hiç değilse sadece benim sorunum olmaktan çıkar. Sen de benim yerime soruşturma ekibiyle konuşmak zorunda kalırsın. Ve tabii bütün basınla. Pazarlık edilecek bir durum değildi. Björk, Blomqvist'le buluşma konusunda anlaştı. Ama bu buluşmayı çarşamba gününe ertelemeyi de başarmıştı. Kısa bir süreydi ama yapacak bir şey de yoktu. Artık inceldiği yerden kopacaktı. Sandstrom kendine geldiğinde oturma odasında yerde yatıyordu. Ne kadar zamandır baygın kaldığını bilmiyordu. Bütün bedeni ağrıyor, hareket edemiyordu. Ancak bir süre sonra ellerinin bir bantla arkadan bağlandığını fark etti. Ayakları da bantla sımsıkı sarılmıştı. Ağzına bir bant yapıştırılmıştı. Odadaki ışıklar açık, jaluziler kapalıydı. Neler olduğunu anlayacak durumda değildi. Çalışma odasından sesler geliyordu. Uzandığı yerden açılıp kapanan çekmecelerin sesini duyuyordu. Hırsız mı? Kağıt hışırtılarına kulak kesildi. Biri çekmecelerini karıştırıyordu. Arkasında ayak sesleri duyana kadar vakit geçmek bilmemişti. Kafasını biraz döndürebildi ama kimseyi göremedi. Sakin olmaya çalıştı. Birden başından ilmik yapılmış kalın bir halat geçirildi. Boynuna doğru çekilip ilmiği sıkıldı. Korkudan neredeyse altına ediyordu. Yukarı baktı. Halatın ucu tavandaki avizenin asıldığı bir çengelden geçirilmişti. Sonunda düşmanı görüş alanına girdi. İlk önce iki küçük siyah bot gördü. Kendini ne beklediğini bilemiyordu ama bakışlarını yukarı çevirdiğinde az daha küçüklerini yutuyordu. Paskalya tatilinden beri pasaport fotoğrafı gazete afişlerini süsleyen manyak psikopatla karşı karşıya olduğunu anlaması biraz zaman aldı. Kısa siyah saçlarıyla pasaporttaki fotoğraftan farklıydı. Baştan aşağı siyahlar giyinmişti. Kot pantolon, karın hizasında pamuklu bir ceket, tişört ve siyah eldivenler. Ama Per Ake Sandström'ü en çok korkutan kızın yüzüydü. Boyalıydı, siyah ruj, siyah sürme ve kabaca çekilmiş yeşil siyah göz farı. Yüzünün geri kalanını beyaza boyamıştı. Sol kulağının üst tarafından alnına uzanan, burnunu boydan boya geçip çenesinin sağına kadar inen, kırmızı boyayla çizilmiş bir çizgi vardı. Grotesk bir maskeydi bu. Tam bir kaçık gibi görünüyordu. Aklı hala direniyordu Sandström'ün. Bu gerçek olamazdı. Salander halatın ucunu tutup çekti. İlmik boynuna iyice otururken birkaç saniye nefes alamadı Sandström. Çabalayarak ayakları üzerine doğrulmaya çalıştı. Kız bir makaradan geçirdiği halatı fazla zorlanmadan çekerek ayaklarının üzerine dikilmesine yardım etti. Sonra halatın ucunu radyatör borusuna birkaç kez dolayıp bir balıkçı düğümü attı. Sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 15 dakika sonra geri geldi. Bir sandalye çekip tam karşısına oturdu. Sandström kızın boyalı yüzüne bakmamaya çalışıyordu ama elinde değildi. Oturma odasındaki masanın üstüne bir tabanca koymuştu. Benim tabancam giysi dolabındaki ayakkabı kutusundaydı. Colt 1911 Government. Yıllar önce sırf iş olsun diye bir arkadaşından aldığı ruhsatsız bir silahtı. Ama şimdiye kadar bu silahla tek bir mermi atmamıştı. Kız şarjörü doldurduktan sonra yuvasına takıp namlusuna mermi sürdü. Sandström bayılmak üzereydi. Kızın gözlerine bakmak için kendini zorladı. Erkeklerin cinsel sapıklıklarını belgeleme meraklarını anlamıyorum dedi Selinder yumuşak ama buz gibi bir sesle. Alçak ve anlaşılır bir sesle konuşuyordu. Sandström'ün bilgisayarından indirdiği bir fotoğrafı havaya kaldırdı. Sanırım bu Estonyalı Ines Hamujärvi, 17 yaşında, Narva yakınlarındaki Riepalu köyünden. Onunla eğlenceli vakit geçirdin mi? Cevap almak için sormamıştı. Sandström istese bile cevap veremezdi. Ağzı hala bantlıydı. Üstelik beyni bir cevap bulmaktan acizdi. Bu fotoğraf, aman tanrım fotoğrafları ne demeye sakladım ki? Benim kim olduğumu biliyorsun değil mi? Başını işaret et. Sandström başını salladı. Sen sadist bir domuzsun. Bir kusmuk, bir tecavüzcü. Sandström donmuş kalmıştı. Başını salla. Başını salladı. Gözleri dolmuştu. Şimdi seninle kuralları netleştirelim dedi Selinder. Bana göre hemen gebermelisin. Ama bu geceyi çıkartabilirsin de. Bana göre hava hoş. Anladın mı? Başını salladı. Herhalde fark etmişsindir. Ben öldürmekten zevk alan kaçık bir kadınım. Özellikle de erkekleri dedi Selinder. Masa üzerindeki gazete yığınını göstererek. Şimdi ağzından bandı çıkaracağım. Bağırmaya kalkarsan ya da sesini yükseltirsen külahları değişiriz. Elektrik tabancasını havaya kaldırdı. Bu korkunç alet 75 bin volt elektrik veriyor. Ama şimdi bir kez kullanıp yeniden yüklemediğimden artık 60 bin volta düşmüştür. Anlıyor musun? Sandström kuşkuyla baktı. Yani kaslarını devre dışı bırakır. Zaten artık sen bu aletin yabancısı sayılmazsın. Ne de olsa kapıda tecrübe ettin. Selinder ona gülümsedi. Yani bu aleti bir daha kullanırsam bacakların artık seni taşıyamaz. Kendini asarak intihar etmiş olursun. Ben de bu evden çıkıp giderim. Hepsi bu. Sandström başını salladı. Aman tanrım bu kız gerçekten de manyak bir katil. Yanaklarından gözyaşları süzülmeye başladı. Burnunu çekti. Selinder ayağa kalkıp ağzındaki bandı çıkardı. Yüzünü Sandström'ün yüzüne iyice yaklaştırmıştı. Sus dedi Selinder. Tek kelime yok. Ben izin vermeden konuşursan seni kızartırım. Burnunu çekmesi bitene kadar bekledi. Bu gece hayatta kalmak için tek bir şansın var. Yalnızca bir şans, iki değil. Sana bazı sorular soracağım. Eğer bunların cevaplarını bilirsen yaşamana izin veririm. Anladın mı? Sandström başını salladı. Tek bir soruyu bile cevaplamazsan geberirsin. Anladın mı? Başını salladı. Eğer yalan söyler ya da kıvırmaya kalkarsan öteki dünyayı boylarsın. Seninle pazarlık edecek değilim. İkinci bir şans vermem. Ya sorularıma hemen cevap verirsin ya da ölürsün. Bu kadar basit. Sandström başını salladı. Kızın dediğini yapacağını biliyordu. Başka şansı yoktu. Lütfen dedi. Ölmek istemiyorum. Selinder ciddi bir ifadeyle süzdü onu. Bu sana kalmış ama bak izinsiz konuşarak ilk kuralımı bozdun bile. Sandström dudaklarını kenetledi. Tanrım bu kızdır deli. Blomqvist yılgın ve huzursuzdu. Ne yapacağını bilemiyordu. Sonunda ceketini ve atkısını alıp dışarı çıktı. Södra istasyonuna doğru öylesine yürümeye başladı. Bofis Bagen'in önünden geçip Götgatan'daki Millennium'un ofisine geldi. Ofis sakin ve sessizdi. Işıkları açmadan litre kahve makinesine kahve ve su koyarak pencerenin önüne dikildi. Caddeye bakmaya başladı. Kafasında uçuşan düşünceleri toparlamaya çalışıyordu. Duck ile Mia'nın cinayet soruşturması parçalanmış bir mozaiğe benziyordu. Birleştirilebilen parçaların yanı sıra kayıp parçalar da vardı. Bu mozaiğin bir motifi olmalıydı. Bunu hissedebiliyor ama gözünde canlandıramıyordu. Çok fazla parça eksikti. Kuşkuyla kıvranıyordu. O çılgın bir katil değil. diye hatırlattı kendine. Arkadaşlarını ben öldürmedim diye yazmıştı. Ona inanıyordu. Ama bu muammada bir yeri vardı. İşte çözemediği buydu. Enskede'deki daireye adım attığından beri ileri sürdüğü tezi yeniden tarttı. Arkadaşlarının Doug'ın kadın ticaretini konu edinen kitabı yüzünden öldürüldüklerine inanıyordu. Ama bu tez Bublanski'nin dediği gibi Buyurman'ın neden öldürüldüğünü açıklamıyordu. Salander, kadın ticaretinin müşterilerini bir kenara bırakıp Zala'ya odaklanması gerektiğini yazmıştı. Neden? Bununla ne demek istiyordu? Lanet, sorunlu kadın. Niçin daha açık konuşmuyordu? Kahve makinesinden üzerinde genç sol yazan bir fincana kahve koydu. Ofisin ortasındaki kanepeye oturdu. Ayaklarını kahve masasının üzerine uzatıp bir sigara yaktı. Björk müşteriler listesindeydi. Buyurman, Salander'ın vasisiydi. Bu iki adamın Sapo'da çalışmaları bir tesadüf olamazdı. Ve polisin Salander hakkında yazdığı rapor kayıptı. Birden fazla cinayet sebebi olabilir miydi? Düşüncelerine başka bir boyut katmaya çalıştı. Ya cinayet sebebi Lisbeth Salander'sa? Düşüncelerini ifade edebilecek sözcükleri bulmakta zorlanıyordu. Henüz bilinmeyen, üzerine hiç düşülmemiş bir şey vardı. Cinayet sebebi Salander olabilir derken, bununla ne anlatmak istediğini açıklayamıyordu. Sanki birden işte bu diyebileceği bir şeyin kıyısına gelmişti. Çok yorgundu. Kahveyi lavaboya döktü, makineyi temizledi, evine gidip yatağa girdi. Uzandığı yerden bir ucunu tuttuğu ipin onu nereye götürdüğünü düşündü. Saatlerce ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Salander bir sigara yaktı. Sandström'ün karşısındaki sandalyenin arkalığına sırtını yaslayarak bacak bacak üstüne attı. Gözlerini adamın gözlerine dikti. Sandström daha önce hiç bu kadar delici bakışlarla karşılaşmamıştı. Ama kız hala alçak sesle konuşuyordu. Ocak 2003'te Ines Hamujärvi'yi iki kez Norsborg'daki apartmanda ziyaret ettin. O zaman henüz 16'sındaydı. Ziyaretin sebebi neydi? Per Ake Sandström nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. Bu işlere nasıl bulaştığını, neden böyle... Kız elektrik tabancasını kaldırdı. Ben bilemiyorum, onu istemiştim, çok güzeldi. Güzel mi? Evet, çok güzeldi. Ve onu yatağa bağlayıp tecavüz etmeye hakkın olduğunu düşündün. Kabul etmişti, yemin ederim kendi kabul etmişti. Ona para ödedin mi? Sandström dudaklarını ısırdı. Hayır. Niçin? O bir fahişeydi. Fahişelere para ödenir. O şey, o bir hediyeydi. Hediye mi? Sesinin tonu tehlikeli bir hal almıştı. Birine yaptığım hizmet karşılığı sundular bana. Per Ake, dedi Lisbeth Salander yumuşak bir ses tonuyla. Sorularıma kaçamak cevaplar vermeyeceksin, değil mi? Yemin ediyorum, ne sorarsan cevap vereceğim, yalan söylemeyeceğim. İyi, ne tür bir hizmetti bu? Kime yapmıştın? Bir miktar anabolik steroidi gümrükten içeri sokmuştum. Estonya'ya röportaj yapmaya gitmiştim. Yanımda Harry Ranta diye biri vardı. Dönerken arabanın bagajına koyduğum hapları içeri soktum. Harry dönüşte benimle gelmedi. Harry Ranta'yla nasıl tanıştın? Yıllardır tanırdım. 1980'li yıllardan beri. Öylesine arkadaşlık ediyorduk. Birlikte barlara takılırdık. Ve bu Harry Ranta sana Ines Hamujärvi'yi sundu. Hediye olarak. Evet, hayır, özür dilerim. Bu daha sonra Stockholm'da oldu. Kızı Harry'nin kardeşi Ato Ranta sundu. Yani Ato Ranta bir gün kapını çaldı. Norsborg'a gidip, hayır ben bir partideydik, yemin ederim, neredeydi hatırlayamıyorum. Birden titremeye başladı. Bacakları pes etmeye başlamıştı. Ayaklarındaki bantlarla dik durmakta zorlanıyordu. Sakin ve akıllı cevap ver, dedi Salander. Düşüncelerini toparlayabilirsin. Bunun için seni asmam. Ama kıvırdığını hissedersem, küt. Kaşlarını kaldıran Lisbeth birden meleksi bir görünüm kazandı. Grotesk bir maskenin arkasında meleksi bir insan. Per Ake Sandström yutkundu. Ağzı kurumuştu. Halat boğazını kesiyordu. Nerede içtiğin önemli değil. Ato Ranta bu kızı sana nasıl sundu? Şey hakkında konuşuyorduk. Biz şey istediğimi söylemiştim. Sandström ağlamaya başladı. Orospularından birini istediğini söyledin. Sandström başını salladı. Sarhoştum. O da o kızın gerektiğini, kıza ne gerekiyormuş? Kızın cezalandırılması gerektiğini söyledi. Onlara zorluk çıkarıyordu. İstediklerini yapmıyordu. Ne yapmasını istiyordu? Fahişelik yapmasını. Onu bana sarhoştum. Ne yaptığımı farkında değildim. Ben öyle olsa affet beni. Burnunu çekti. Af dileyeceğin kişi ben değilim. Neyse, sen de ona İnes'i cezalandırmasına yardımcı olacağını söyledin. Ve kızın evine gittiniz. Böyle olmadı. Nasıl olduğunu anlat o zaman. Ato ile birlikte İnes'in evine niye gittiniz? Lisbeth elektrik tabancasını dizinin üstünde dengelerken Sandström tekrar titremeye başladı. Ben kızı istediğimden gittim. Oradaydı, satılıktı. İnes, Harry Ranta'nın kız arkadaşlarından birinin yanında kalıyordu. Adını hatırlayamıyorum. Ato, İnes'i yatağa bağladı. Ben onunla seks yaptım. Ato seyretti. Hayır, sen onunla seks falan yapmadın. Ona tecavüz ettin. Sandström bir şey demedi. Öyle değil mi? Başını salladı. İnes ne dedi? Hiçbir şey. Karşı koymadı mı? Başını hayır anlamında salladı. Yani orta yaşlı bir pisliğin kendisini bağlayıp tecavüz etmesinden hoşlandı. Sarhoştu, aldırmadı. Selinder iç çekerek sustu. Tamam, sonra da İnes'i ziyaretlere devam ettin. O öyleydi, beni istiyordu. Boş laf. Sandström ümitsizce Selinder'a baktıktan sonra başını salladı. Ben ona tecavüz ettim. Harry ile Ato izin vermişlerdi. Onlar kızın eğitilmesini istiyorlardı. Onlara para ödedin mi? Başını salladı. Ne kadar? Arkadaş indirimi yaptılar. Kaçakçılık yapmalarına yardım ediyordum. Ne kadar? Birkaç bin kron. İnes'in bu fotoğrafı senin evinde çekilmiş. Harry buraya getirmişti. Sandström bir kez daha burnunu çekti. Yani birkaç bin krona istediğini yapabileceğin bir kız satın aldın. Kaç kez tecavüz ettin ona? Bilmiyorum, defalarca. Peki bu çeteyi kim yönetiyor? Konuşursan beni öldürürler. Beni ilgilendirmez. Ayrıca şu an asıl sorunun Ranta kardeşler değil, benim. Selinder elektrik tabancasını eline aldı. Ato, büyük olan, işleri Harry düzenliyor. Kaç kişilik bir çete bu? Ben sadece Harry ve Ato'yu biliyorum. Ato'nun kız arkadaşı da işin içinde. Ayrıca bir herif vardı. Pelle bir şey, İsveçli. Kimin nesi bilmiyorum, eroinman, ayak işlerine koşturuyor. Ato'nun kız arkadaşı mı? Ato'nun kız arkadaşı? Silvia, o da fahişe. Selinder bir an başını eğip düşündü. Sonra gözlerini kaldırdı. Zala kim? Sandström sarardı. Doug Svensson'ın beni sıkıştırdığı soru. Epey bir süre sustu. Sonra kaçık kızın sabrının tükenmeye başladığını fark etti. Bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Selinder'ın yüzü gölgelendi. Şimdiye kadar iyi gidiyordun. Şansını harcama, dedi. Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Öldürdüğün gazeteci de... Sandström birden durdu. Enskede'deki katliamdan söz etmek iyi bir fikir değildi. Evet. O da bana aynı soruyu sordu. Bilmiyorum, bilseydim ona da anlatırdım. Yemin ederim, Ato tanıyor. Onunla konuştun mu? Yalnızca bir kere, bir dakika telefonda konuştum. Ona bir gazetecinin Zala isminden bahsettiğini söyledim. Daha doğrusu o benimle konuştu. Neden? Sandström gözlerini kırptı. Alnından dökülen terler gözünün içine giriyor, sümükleri çenesine akıyordu. Benden onlar için bir kıyak daha yapmamı istediler. Bu hikaye sıkıcı olmaya başladı ama, dedi Selinder. Tallinn'e gitmemi, İsveç'e dönüşte bir çanta dolusu amfetamin sokmamı istediler. Ben yapmak istemedim. Neden? Bu artık fazlaydı. Adamlar gangsterdi. Bu işten kurtulmak istiyordum. Benim kendi işim vardı. Yani sen serbest çalışan bir gangsterdin. İnan bana, ben öyle biri değilim, dedi acıklı bir ifadeyle. Tabii ya, dedi Selinder. Sesinde öyle aşağılayıcı bir ifade vardı ki Sandström gözlerini kapadı. Devam et. Zala nasıl ortaya çıktı? Tam bir kabustu. Sustu. Gözlerinden tekrar yaşlar boşalmaya başladı. Isırdığı alt dudağı kanıyordu. Çok sulu gözlüsün, dedi Selinder buz gibi bir sesle. Ato sürekli bu konuyu gündeme getirerek başımın etini yedi. Harry, Ato'nun çok kızmaya başladığını, bu işin sonunun kötü olacağını söyleyerek beni uyardı. Sonunda Ato'yla buluştum. geçen yıl Ağustos ayında. Norsborg'de. Harry ile birlikte gittik. Dudakları oynuyordu ama sesi kaybolmuştu. Salander gözlerini kısınca Sandström sesine tekrar kavuştu. Ato bir manyaktı. Zalim. Onun ne kadar zalim olabileceğini hayal edemezsin. Artık bu işten çıkamayacağımı, bunun için geç kaldığımı, dediklerini yapmazsam beni yaşatmayacaklarını söyledi. Bana bunu gösterecekti. Öyle mi? Beni zorla yanlarına aldılar. Södertalya'ya gittik. Ato başıma bir kağıt torba geçirdi. Korkudan canım çıkıyordu. Yani arabadaydın. Başında kağıt bir torba vardı. Sonra ne oldu? Araba durdu. Nerede olduğumu bilmiyordum. Torbayı başına nerede geçirdiler? Södertalya'ya girmeden hemen önce. Peki, ondan sonra daha ne kadar gittiniz? Belki bir yarım saat. Beni arabadan çıkardılar. Sonra Harry ile Ato beni bir yere soktular. Işıklar açıktı. Başımdan torbayı çıkardılar. Depo gibi bir yerdeydik. Beton zeminde zavallı bir adam yatıyordu. Elleri ve ayakları bağlıydı. Feci dayak yemişti. Kimdi? Kenneth Gustafsson diye biri. Ama bunu daha sonra öğrendim. Onlar söylemedi. Neler oldu? Orada bir adam vardı. Daha önce böyle iri birini görmemiştim. Çam yarması gibi bir şey. Sanki yalnızca kas yığınıydı. Tipi nasıldı? Sarışındı. Sanki şeytanın kendisiydi. İsmi? İsmi hiç geçmedi. Peki, sarışın bir dev. Başka kimler vardı? Başka bir adam daha. Stresli görünüyordu. Saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Magellan'dan. Başka? Ben, Harry ve Ato. Devam et. Sarışın, yani o dev, önüme bir sandalye koydu. Tek kelime konuşmadı. Bir tek Ato konuşuyordu. Yerdeki adamın gammazcı olduğunu söyledi. Sorun çıkaranların başına ne geldiğini görmemi istemiş. Sandström hüngür hüngür ağlıyordu. Sulu göz, dedi Salander bir kez daha. 43. ayrımın sonu. Sayfa 495. Devamı 44. ayrımda.